Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Radyoları başında bizi dinleyen siz kıymetli kitap dostlarını, değerli dostlarımızı kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun efendim. Bir Kitap Dünyası programıyla yeni kitaplarımızla inşallah bu haftada sizler için hazırladığımız güzel çalışmaları, güzel efendim kitapları aktarmaya gayret göstereceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim programımızın bu ilk dakikalarında çok güzel bir kitaptan bazı paragrafları sizlerle paylaşmak istiyorum. Gönüllerimizi inşa eden, ruhumuzu doyuran ve yıllardan beri sohbet meclislerinde okunan, okuna gelen güzel bir çalışmanın içerisinden seçtiğimiz sizin için bazı bölümler, bazı satırları efendim ruhumuza inşirah verir düşüncesiyle programımızın bu dakikalarında, ilk dakikalarında bir bereket olması düşüncesiyle sizlere aktarmak istiyorum. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin El Fethur Rabbani isimli kitabından cümleler. Osman Güman tercüme etmiş bu kitabı ve Gelenek Yayınlarından çıkmış. El Fethur Rabbani isimli kitabın şüphesiz farklı tercümeleri var. Bu tercüme de onlardan bir tanesi. Gerçekten dua cümleleri ve nasihat cümlelerini sizin için seçtik. İnşallah onları okuyalım. Umarız ki sevgili dinleyenlerimiz bu güzel cümleler bizi bu kitaba götürür. Ana kaynağına götürür. Bu çalışma, bahsetmiş olduğum El Fethur Rabbani isimli bu güzel eser, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin müritleri tarafından derlenen vaaz ve sohbetlerini içermektedir sevgili dinleyenlerimiz. Kitap, Geylani Hazretleri'nin tasavvufi yaklaşımını anlatarak manevi gelişim yollarını ve insanı kamil olma yöntemlerini kalbe işleyen bir şekilde açıklamakta, izah etmektedir. Ya Rabbi diyor, organlarımızı taatinle oyala, kalplerimizi marifetinle aydınlat, gece gündüz bütün bir ömürde bizi meşgul et, bizi geçmiş salihler zümresine kat, onlar gibi bizden de ihsanını esirgeme, bize de onlar gibi muamele et diyor kitabın efendim 14. sayfasında birinci sohbette. Devam ediyor, evladım diyor, kader olduğunun altında sabır yastığına yaslan. Tekrar edelim. Kader oluğunun altında sabır yastığına yaslan. Muvaffakat kılıcını kuşan, kurtuluş ümidiyle kulluk et de öyle uyu. Böyle yaparsan Allah, istemek bir yana aklının ucundan bile geçiremeyeceğin lütuf ve ihsanlarını senin üzerine döker. Evladım, gönül genişliği ve kalp temizliği istiyorsan, insanların söylediklerine kulak asma, sözlerini aldırma. Bilmez misin ki onlar yaratıcılarından bile hoşnut değiller. Senden hiç hoşnut olurlar mı? Bu da 10. sohbette geçen bir güzel cümle. Allah'ın kitabına hürmet edin ve ona karşı edepli olun. Allah'la sizin aranızdaki bağdır Allah'ın kitabı. Hikmet ve ilim sahiplerinin sözlerini küçümsemeyin. Çünkü onların sözleri devadır. Kullandıkları her kelime de Allah'ın vahyinin bir meyvesidir. Ya Rabbi, kalplerimizi sana tevekkül etmekle, itaat etmekle, seni anmakla, tasarruflarına rıza göstermekle ve seni tevhid etmekle canlandır. Yine başka bir cümle sevgili dinleyenlerimiz, kalbinden kaygıları çıkart ve tek bir kaygın olsun. Sadece Rabbini düşün. Bunu başarabilirsen Allah senin bütün kaygılarına yetecektir. Kaygın seni düşündüren, kafanı meşgul eden şeydir. Dünyayı kaygı ediyorsan dünya ile birliktesin demektir. Ahireti kaygı ediyorsan onunla birliktesin demektir. İnsanları kaygı ediyorsan onlarla birliktesin demektir. Allah'ı kaygı ediyorsan dünya ve ahirette Allah'la birliktesin demektir. 47. sohbette Abdülkadir Geylani Hazretleri bize bu cümleleri sarf ediyor. Allah'ı her zaman anarsan hiç kuşkusuz kalbin onun yakınlığı ile dolar ve şeytandan, heva ve hevesten ve dünyadan gelen hatırlar yanından kaçarlar. Allah'ım bize bütün hallerimizde sana karşı saygılı ve edepli olmamızı nasip eyle. Evladım, Allah'ı tanımaya çalış. Çünkü Allah'ı tanımak bütün iyiliklerin köküdür. Sen ona çokça itaat edince Allah sana bilgisini verir diye El-Fethur Rabbani isimli Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Esrarahum Hazretlerinin bu güzel tasavvufi kitabından sevgili dinleyenlerimiz, gönüllerimizi inşirah eden, ruhumuzu dirilten, bir manada bizi hatırlatan, olmamız gereken duygu dünyasını hatırlatan güzel cümleler programımızın ilk dakikalarında siz sevgili dinleyenlerimizle, değerli kitap dostları ile paylaştık. Güzel cümleler umarız ki bizi bu kitaba götürür, asıl kaynağına götürür ve böyle kitapları da okuyarak, aynı zamanda böyle muhitlerde bulunarak ve böyle insanlarla bir arada olarak ruhumuzu güzelleştiririz. Efendim, hayatımızı güzelleştiririz, ibadetlerimizi, taatlerimizi artırırız ve Rabbimize hakiki manada bir kul oluruz diye temennilerimizi ifade ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, bir dosya konusu ile devam edeceğiz. Okur dergisinden Rümeysa Betül Tuncay kardeşimizle Kübra Ramazan Kaya hanımefendi kardeşlerimizin Okur dergisi için hazırladıkları güzel bir direniş edebiyatı başlıklı bir dosya konusunu sizlere takdim ederek programımıza devam edelim. Edebiyat, her konuyu barındırdığı ve dönemsel olayları nesillere aktarmayı sağladığı gibi sancılı dönemlerde cesaret, ayağa kalkma ve direniş silahı olarak da fayda sağlamıştır. Soykırım, kolonyal ve antikolonyal güçler, darbe, siyasi dikta, sistematik ırkçılık, işgal gibi birçok farklı alt başlıkla konuşabileceğimiz direniş edebiyatının önde gelen edebi eserlerini bu dosyada inceledik diyor bu yazıyı hazırlayan Rümeysa Betül ve Kübra Ramazan Kaya kardeşlerimiz. Neden bu konuyu seçtik programımızın ilk bölümünde sevgili dinleyenlerimiz? Zira Müslümanların dünya genelinde baktığımızda içinde bulunmuş oldukları ya da maruz bırakılmış oldukları duruma baktığımızda aslında her bir Müslümanın içerisinde, iç dünyasında bir direniş ruhunun tekrar canlanması gerektiğinden hareketle bu yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz ve bu anlamda yazılan kitaplardan bahsetmek istiyoruz. Direniş edebiyatı, zira bir direniş olduğu takdirde onun edebiyatı oluşur. Bugün dünya genelinde Müslümanlar bir takım zulümlere, efendim bir takım baskılara maruz kalıyorlar, kalmaya devam ediyorlar. İşte bunun karşısında, bunların karşısında bir Müslüman olarak bizim böyle bir ruha, böyle bir bilince, böyle bir şuura sahip olmamız gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Edebiyatın beslendiği kaynaklardan biri de direniş ve mücadeledir. Bu direniş kimi zaman İnce Mehmet'teki gibi bir toprak ağasıdır, kimi zaman kolonyal güçlere karşı, kimi zaman ise dönemin iktidarına. Direnmek ve acı çekmek yazara güçlü bir motivasyon verir. Yazmak bir eylem olarak direnişe dönüşür. Ursula Le Guin dediği gibi, direniş ve değişim çoğu kez sanatta başlar ve daha çok sanat, daha çok bizim sanatımızda, yani sözcüklerin sanatında, edebiyatın direnişinde başlar. Mücadele, insanlık var olduğundan beri karşılaştığımız bir olgu, bir gerçek, bir hakikat. tarihin her döneminde karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler, direniş, mücadele, isyan, savaş gibi farklı isimlerle ortaya çıkmıştır. Destanlarda ve masallarda direniş öğelerine ve direniş yapan kahramanlara sıkça rastlanır. Savaşların ve mücadelelerin anlatıldığı destanlar, tarihin şekillenmesinde önemli rol oynadıkları gibi direnişin de sembolü olarak değerlendirilebilir. Destan, Farsça bir kelime olup milletlerin benliğinde tesir bırakan savaş, göç gibi toplumsal, yaygın hastalık, salgın hastalık, sel, deprem gibi doğal olayların etkisiyle söylenmiş, hayali unsurlarla süslenmiş uzun manzum eserlerdir destanlar. Yani edebiyatımızda şöyle hatırlayalım sevgili dinleyenlerimiz, destanlara baktığımızda içerisinde bir kahraman, o olayların içerisinde bir kurtarıcı gibi anlatılır ve bir kahraman vardır mutlaka, bir şeye karşı bir direnen insan vardır. Destanlar bir kavmin ya da ulusun yurt edinme ve kimlik kazanma mücadelesini içerir. En eski bilinen örneklerden bazıları bildiğimiz destanlardan Gılgamış destanı Babillilere ait, Şehname Perslere ait, Şinto Japonlara ait, Igor destanı Ruslara ait, Alpertunga destanı Türklere ait. Destanlar içerdikleri savaş ve mücadele öğeleri bağlamıyla edebiyatta direnişin bir nevi prototipi halinde karşımıza çıkar. Arap kültüründe kadim dönemlerden itibaren söz ve kalemle yapılan direnişin en belirgin örneği şiirdir. Şiir, savaş öncesinde insanları savaşa teşvik etmek, sonrasında da kayıpları için teskin etmek amacıyla söylenmiştir. Ayrıca kabileler arası savaşlarda kendi taraflarını koruyup kollamak ve güç gösterisi yapmak için de kullanılmıştır. Bu manayı ifade sadedinde medih, fahır, hamase, hiciv türlerinde şiirler söylenmiştir. Evet, Arap edebiyatında da direniş edebiyatı kategorisine girebilecek olan tür daha çok şiirde kendini göstermiştir. İnsanlığın ilk kayıtlarına rastladığımız taş devrinden mağara resimlerinin, ilk çağda bize kalan destanların, orta çağdaki masalların ve mitolojik hikayelerin direniş edebiyatının izlerini taşıdığını söyleyebilsek de, direniş edebiyatı kavramını ilk olarak ortaya atan kişi, Filistin direnişinin yansıdığı edebiyata öncü olmuş isimlerden biri Gassan Kanafani'dir. Evet, bu çağları tasnifi ne sevgili dinleyenlerimiz? Bendeniz çok doğru bulmasam da, yani ilk çağ, orta çağ, bilmem yakın çağ vesaire, ki bu hani kavramları kullanırken bu çağlara yüklenilen anlamlar da çoğu zaman bizim düşünce dünyamıza, fikir dünyamıza uymayan tasnifler. Onun için yine de edebiyatta böyle bir tasnif yapılıyor. Ancak orta çağ, ilk çağ vesaire, bunlar hani ilk çağda insanlar şöyleydi, orta çağda böyleydi derken aslında çok da hakikati yansıtmadığını zikretmemiz gerekiyor. Çünkü ilk çağ dediğimiz zaman dilimi Hazreti Adem'in yaratıldığı, bir peygamberin var olduğu, yani medeniyetin başladığı ama medeniyetin var olduğu bir çağdan bahsediyoruz. Onun için ilk çağ dediğimizde aklımıza ya da bize öğretilen şekilde farklı insanlar, farklı yaklaşımlar gelebilir. Bunların bendeniz doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, direniş terimi ilk kez 1966 yılında Filistinli yazar ve eleştirmen Gassan Kanafani tarafından, işgal altındaki Filistin'de direniş edebiyatı 1948-1966 adlı çalışmasında Filistin edebiyatının tanımlanmasında kullanılmıştır. Evet, direniş edebiyatı. Zaten herhalde en fazla hak eden grup diyelim, millet diyelim, herhalde Filistinlilerdir. Zira Filistinli kardeşlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz, 1930'lu yıllardan beri, neredeyse 100 yıla yakın bir zamandan beri gerçekten bir direniş içerisindeler şüphesiz. Filistin direnişi bugün en fazla direniş edebiyatı kavramını hak eden bir direniştir. Filistin edebiyatında direniş edebiyatı olarak söz ederken aslında kastettiği bağlam Batı'nın Afrika, Orta ve Güney Amerika'daki emperyalist hakimiyetine karşı çağdaş ulusal kurtuluş mücadeleleri ve direniş hareketleri de kapsayacak şekilde ele alınabilir. Bir toplumun diğer bir toplum tarafından sömürgeleştirilmesi, kaynaklarına ve zenginliklerine el konulması, köleleştirilmesi, kültürel kırılmaya uğratılması ve kimliğinin dönüştürülmesi gibi ki bunların her birisi bugün dünyada geçmişten günümüze maalesef yaşanan hadiseler. İşte bunlar gibi pek çok süreci kapsayan, geçmişte maalesef yaşadığımız ve halen izlerinin devam ettiği bir meseledir. Ülkelerin emperyal kaygılarla topraklarını ve hakimiyet alanlarını genişletmesi, fiziken sona erse de, ki çok sona erdiği de söylenemez, sömürgeciliğin tesiri sömürge ülkelerinde ya kabulleniş olarak ya da direniş olarak sürmektedir. Bugün Afrika ülkelerine baktığımızda artık son yıllarda bu kabulleniş bir anda direnişe dönüştü ve reddediş olarak ortaya çıktı. Afrika ülkelerinin birçoğu kendilerini sömüren, yıllardan beri sömüren, onların zenginliklerine el koyan bu sömürgeci ülkelere artık bir dur deme noktasına geldi ve bildiğimiz kadarıyla basından da takip ettiğimiz kadarıyla bu ülkeleri yavaş yavaş kendi ülkelerinden çıkarmaya başladılar. Evet sevgili dinleyenlerimiz, kolonyalizmin sorunlaştırıldığı bir eleştiri kuramı olan postkolonyalizm edebiyatta da yankılı olmuştur. Ekseriye gerçek hikayelerden ilhamla oluşturulan postkolonyal romanlar toplumun kültürüne özgü bir biçimde kurgulandığı ve geçmişini bugüne bağladığı için ulusal bir kimlik oluşumuna yardımcı olur. Sömürge ideolojisine ve gücüne direnen bir ulusal kültür ve bilincin inşasına zemin hazırlar. Frantz Fanon'un Yeryüzünün Lanetlileri ve Edward Said'in şarkiyatçılık eserleri kolonyalizm eleştirilerinin kaynağını barındırır. Postkolonyalizm kuram olarak pek çok inceleme kitabının konusu olmuşken edebi eserlerde, roman ve şiirlerde de yer edinir. Örneğin edebiyatımızda Cahit Zarifoğlu'nun Korku ve Yakarış kitabında emperyalist Batı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin İslam dünyasına yönelik tahrip süreçleri yer alır. Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Akif İnan eserlerinde kolonyalizme karşı İslam'ın direnişini merkeze alan yazarlardandır. Evet, yani kolonyalizm Batı ülkelerinin ya da sömürgeci ülkelerin kolonyal bir şekilde yani bölüm bölüm, kısım kısım, grup grup bir takım ülkeler ihdas edip oraları kendi sömürgesi altına alması. İşte bahsetmiş olduğumuz yazarlar da bizim yazarlarımız Karakoç, Pakdil, Erdem Bayazıt, Akif İnan gibi yazarlar da aslında edebiyatı kitaplarında bir manada direniş edebiyatı başlığı altında, düşüncesi altında bu tarz kitaplar kaleme almıştır. Nuri Pakdil'in tematik ve söylemsel açıdan kolonyalizmi barındıran şiirleri Anneler ve Kudüsler adlı kitapta toplanmıştır ki orada bir Kudüs savunmasını görürüz. Dünya edebiyatında postkolonyal izler taşıyan romanlar epey çeşitlidir. Afrika'daki sömürgeciliği ve misyonerlik faaliyetlerini anlatan Chinua Achebe'nin kitabı Parçalanma, sömürgecilik karşıtı romanlarda ilk akla gelenlerden biridir. Yine Joseph Conrad, karanlığın yüreğindeki sembolik bir dille beyazların kara kıtaya gitmelerini ve onları insan altı varlık olarak görmelerini anlatır bize. Forster'in Hindistan'a bir geçit kitabı, Hindistan ve İngiltere ilişkilerinin çok katmanlı yapısına ve sömürü gerçekliğine ışık tutar. Yine Arundhati Roy'un Küçük Şeylerin Tanrısı, Salman Rushdie'nin Gece Yarısı Çocukları kitapları da İngiliz sömürgeciliğini ve Hindistan'ın bağımsızlığını anlatan romanlardandır. Evet, dosya bu şekilde devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Yine mütercimliğini Gül Korkmaz'ın yaptığı Ayrıntı yayınlarından çıkan Nugi Van Tingo'nun Bir Buğday Tanesi isimli kitabı da Afrika'daki sömürgeciliği anlatan kitaplardan bir tanesidir. Evet, tabii bütün bunları ifade ederken sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız, direniş edebiyatı başlığı altında burada yine söyleşiler var. Ama biz programımızın ilk dakikalarında ifade ettiğimiz gibi direniş edebiyatı kavramını ilk defa kullanan Filistinli bir yazar 1966 yılında ve Filistin direnişi bağlamında kullanılmış ve bundan hareketle de dünya çapında diğer direniş noktaları da bu kavramdan ilham alarak bu manada kitaplar kaleme almış yazarlar. Evet, Mustafa Özel diyor ki edebi direniş ezeli ve ebedi direniştir. Yine Filistin'i konu edinerek bu ifadeyi bize kullanıyor. Evet, akademisyen yazar Bilgin Güngör de bütün devrimler ve direnişler edebiyatla yürümüştür diyor. Bunları burada ifade ediyorlar. Efendim, Okur dergisinin 35. sayısından bir bölüm sizlere takdim ettik ve direniş edebiyatı bağlamında bazı kitapları sizlere zikrettik sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın ilk bölümünü biraz aşmış olduk. Şimdi Erkam Radyo'da kısa bir araya gidelim ve aranın ardından kalan dakikalarımızda da sizler için güzel bir kitap takdim edelim efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şule yayınlarından çıkan güzel bir çalışmayla devam edelim. Şule yayınlarından Ali Ural'ın Şairin Şairleri isimli bir çalışmasıyla devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. 364 sayfadan oluşuyor bu kitap. Şiire merakı olan, şiir yazan, şiir okuyan, şairleri takip eden değerli kardeşlerimiz için tavsiye edebileceğimiz bir kitap sevgili dinleyenlerimiz. Elbette ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Yasin suresinde biliyorsunuz. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ buyuruyor. Biz ona şiir öğretmedik, öğretmeyiz de Kur'an-ı Kerim'den bahisle. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerime olmakla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Hasan bin Sabit'e müşriklere karşı onlara karşı şiir söylemesini, şiir yazmasını ifade ettiği hadisi şeriflerini de biliyoruz. Tabii sanatı niçin yaptığımız burada ehemmiyet arz ediyor. Dolayısıyla bizim edebiyatımızda sanatı sanat için mi yoksa sanatı insan için mi yapmak gerekir tartışması da uzun uzun yapılmış ama bizim geldiğimiz nokta ve bir Müslüman olarak bakmamız gereken nokta her ne yaparsak yapalım onu Allah için yapalım, insanların faydasına yapalım, insanların tekamülüne, gelişimine, medeniyetin gelişimine bir fayda sağlar mı bu düşünceyle yapalım? Yoksa süfli duygularla insanda bulunan efendim hayvani duyguların pekişmesi için yapılan her şey insanlığa da zararlıdır. İnsanın kendisine de zararlıdır, topluma da zararlıdır. Onun için şair ve şiir dediğimizde bir seçicilik içerisinde hareket etmemiz gerektiğini de başta zikretmemiz lazım. İyi bir yazar tarafından yazılmış iyi bir kitabı okumanın keyfi başkadır sevgili dinleyenlerimiz. İyi bir şair tarafından yazılmış iyi bir kitabı okumanın keyfi ise bambaşkadır. Ali Ural'ın ilk olarak Posta Kutusundaki Mızıka kitabıyla tanışmıştık sevgili dost diye başladığı cümlelerin çoğu uzun yıllar yürüdüğümüz yolda aydınlatıcı işaretler olarak içimize nakşetmişti. Ali Rual deyince bizim aklımıza sevgili dinleyenlerimiz bilgisini cömertçe paylaşan ve yetenekli gençlerin elinden tutup yol açan bir öğretmen şahsiyeti geliyor. O iyi bir şair ve yazar ancak bunları köşesinde oturup yapmak yerine hayata aktarıyor. Kurduğu yazarlık okulunda yetiştirdiği sayısız gencin yanında yayıncı olarak da önemli işlere imza atıyor Ali Ural sevgili dinleyenlerimiz. Geçtiğimiz Kasım ayında Şule yayınlarından Şairin Şairleri adlı kitabı yayımlanan Ali Ural, kitabın arka kapağında da yazdığı gibi tam 27 şairi ele alıyor ve 27 kılıcı çıkarıp kınından Türk edebiyatının gölgesine saplıyor. Kitabın adından da anlaşılıyor ki bu şairler aynı zamanda kendisinin de tozunu yuttuğu şairler. Zira her şairin tezgahından geçtiği şairler vardır. Dönüp dönüp okuduğu, eserlerini hatmettiği, mısralarını ezbere bildiği, üslubunun mihengini belirleyen şairlerdir onlar. Kitapta adı geçen şairler Türk edebiyatının kalbini oluşturan, temelini atan, harcını karan ve koyduğu tuğlalarla edebiyatımızı adım adım yükselten isimler. Öyle ki her birini yazarın gözüyle yeniden görüyor, hayatlarına dair belki de bugüne kadar hiç duymadığımız şeyler öğreniyor ve hafızalara kazınan mısralarıyla adeta bir şiir şöleni yaşıyoruz. Kimdir bunlar? Bakalım Ali Ural'ın şairlerin, şairin şairleri dediği, kendisine bir manada öncü görmüş olduğu Ali Ural'ın kitabında geçen Ahmet Haşim'den Mehmet Akif'e, Cahit Sıtkı Tarancı'dan Yahya Kemal'e, Tanpınar'dan Necip Fazıl'a, Cahit Zarifoğlu'na ve Sezai Karakoç'tan İsmet Özel'e kadar her biri edebiyatımızın incisi olan şairleri uzun uzun ele alıyor. Şair dili bu ya, kah gülümsetiyor, kah hüzünlendiriyor, kah da düşündürüyor. Okurken kendimizi bin bir duygunun içerisinde olmaktan alamıyoruz. Açılışı Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Ahmet Haşim'le yapıyor Ali Ural. Onun hayattan ayrılmayışına geceyi, melali, mevsimi, şiiri, aruzu ve toprağı şahit gösteriyor. Sonra başka şairleri kıskanmayan son şair dediği Mehmet Akif Ersoy'u anlatıyor. Şahsi üslubunu geliştirmenin, özgün olmanın ve kendi mumunu yakmanın şifresini onun şu sözleriyle hatırlatıyor bize. Yazdıklarına şahsiyetinin damgasını vurabiliyor musun? Kimse sana filanın taklitçisi yahut nazirecisi demiyor mu? İşte orada. Bunu yapabilmek için kitapları okumak yetmez. Tabiatı okumayı bilmeli. Günümüzde edebiyat kamusunun en sık eleştirdiği konulardan biri, şair ve yazarların yeni bir dil geliştiremeyip tekrara düşmeleri. Okumanın sadece kitaplarla olamayacağını hatırlatıyor bize Akif. Tabiatı okumak derken aslında tefekkür etmekten bahsediyor. Evet, Ali Ural'ın sevgili dinleyenlerimiz, şairlerim dediği, kendisi için hoca olarak gördüğü, öncü olarak gördüğü isimlerden. Türk şiirini şanlı tarihi ve milli ruhuyla yeniden diriltmenin derdinde olan, sanatın tarihle yenileneceğine inanan Yahya Kemal de Ali Ural'ın kaleminden süzülen şairlerden bir tanesi. Cemil Meriç onun için dünün zevkini yaşadığı çağın insanlarına aşılayan bir büyücü diyordu Yahya Kemal'e. Yahya Kemal'in öğrencilerinden biri de Ahmet Hamdi Tanpınar. Uykuyu hayatın içinde farklı bir uyanıklık biçimi olarak değerlendiriyordu Tanpınar. Ali Ural onun uyku ile olan derin bağlantısını, buğulu camın arkasından bakmak uyku ve rüya demekti aynı zamanda. Yalnız şiirlerini değil, hikaye ve romanlarını da kuşatacaktı bu atmosfer. Evet, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan da bahsediyor. Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabı ile aynı zamanda Ahmet Haşim'in Müslüman saati arasında kurduğu bağlantı da çok anlamlı. Evet sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız, yine şairlerin tek şiiriyle anılmasının sözü de açılıyor. Edip Cansever'i anlattığı bölümde masa şiiriyle anılmaktan hayatı boyunca kurtulamamasından Dranas'a hayıflanırken o da aynı dertten mustarip diyor ki ben de Fahriye abla ile anılmaktan çok mutluyum sanki. Bazı büyük şairler içinse durum tam tersi ki zaten onlar bu yüzden büyükler. Kitabın son iki bölümü Sezai Karakoç ve İsmet Özel'e ayrılıyor. Ali Ural, Karakoç için şiirleri çöllerden buğday başakları gibi fışkıran şairin ömrü mü bitti? Ben hiç ölü şair görmedim. Kandan elbiseler giyen bir şair gördüm dipdiriydi diyor. Öylesine değil hissederek yazılan sözler bunlar, zira okurken şairin duygusu bize de geçiyor. Evet, her şey İsmet Özel yaşarken oldu diyerek de celladıma gülümserken çektirdiğim resmin arkasındaki satırlar şiirini açtırıyor önümüze ve hala aramızda olan büyük şairle aynı havayı teneffüs etmenin ayrıcalığını hatırlatıyor bize. Evet, Ali Ural'ın bu güzel kitabına aldığı şiirlerden bazılarını ve onların zihin dünyasını özetle aktarmaya gayret gösterdik sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Evet kıymetli dinleyenler, bu programında bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birinci bölümde ilk, daha doğrusu programımızın ilk dakikalarında büyük Allah dostu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin El Fethur Rabbani isimli kitabından bazı satırları sizlerle paylaştık. Arkasından Okur Dergisi için hazırlanmış değerli kardeşlerimizin hazırladığı Direniş Edebiyatı başlığıyla bu manada hazırlanan kitaplardan bahsettik. Ve son olarak da az önce zikrettiğimiz Ali Ural'ın Şairin Şairleri isimli kitabından hareketle bazı şairlerden ve onların zihin dünyasından sizlere bahsetmiş olduk sevgili dinleyenlerimiz. Umarız ki faydalı olmuştur sizler için. Kitaplara uzanan bir anahtar vazifesi olmuştur bu anlattıklarımız sevgili dostlar. Önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.